Ayrım 28.
Kayıp bir ruhu bulmaya çalışan bir medyum gibi hep onu düşünüyor, her sözden, her davranıştan bir işaret çıkarmaya uğraşıyor, ondan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Binlerce sesten ve görüntüden oluşan hayat, ona bir prizmanın içinden geçerken tek bir hüzmeye dönüşen ışık demetleri gibi, Tevfik Bey'in varlığından süzülüp geliyordu artık. Savaş, askerler, padişah, siyaset, korku, kaygı, hepsi Tevfik Bey tarafından dile getirildiğinde bir sahicilik kazanıyor, başka zamanlarda dağılıp giderek onun dikkatini çekmiyordu. Tevfik Bey o gece yalıya gelerek, "Bu akşam harekete geçecekleri söyleniyor," dediğinde de yalnızca güzel yüzlü erkeğin bunu söyleyiş biçimiyle ilgilenmişti. Endişet verici konulara bile bir yumuşaklık katan kibar sesi ve kumral bıyıklarıyla verdiği haber Rukiye'yi hiç telaşlandırmamıştı. Belirgin olan, bilinen hiçbir şey onu telaşlandırmazdı. Mihrişah Sultan eksilen ilgisini saklamaya çalışan bir merakla "Emin misiniz?" diye sormuştu. "Bir subay arkadaşım söyledi. Zannımca doğru bir bilgi. Bu sefer o ihtiyar bunağı tahtından indirecekler." Ama Sultan Hazretleri Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nazırına yazdığı mektupta Halife Hazretlerine dokunulmayacağına dair teminat verdi. Mihrişah Sultan ahaliyi küçümseyen bütün Osmanlı soyluları gibi "Hıh" diye gülümsedi. Türkler tutamayacakları vaatler vermeye pek meraklıdırlar. Vaat etmeyi severler ama onları gerçekleştirmeye güçleri yetmez. Ama Mahmut Şevket Paşa öyle biri değildir. "Hepsi öyledir Tevfik Bey. Göreceksiniz, sözünü tutmayacak. Tahtından indirecekler padişahı." "Halkın tepkisinden çekinmezler mi?" "Halkın tepkisinden bugüne kadar kim çekinmiş ki onlar çekinsin? Halife kurtulamaz bu defa. Şanslıysa hayatını bağışlarlar o kadar." Tevfik Bey gittikten sonra Mihrişah Sultan kapılara kol demirlerini vurup ışıkları kapatmalarını emretmiş, salondaki ışıkları da iyice kısmıştı. İkisinin de uykusu değişik nedenlerden dolayı kaçmıştı. Sultan pencerenin yanındaki koltuğa büzülmüş olan Rukiye'nin yatmaya gitmediğini görünce sordu. "Yatmıyor musun?" "Uykum yok." "Korkuyor musun?" "Hayır, sizin yanınızdayken korkmam." Mihrişah Sultan kendi kendine söylenir gibi konuştu. "Acaba seni babanın yanına mı gönderseydim? Orada daha emniyette olurdun." Rukiye dimdik bakmıştı Mihrişah Sultan'ın yüzüne. "Gönderseniz gitmezdim. Yanınızda kalmayı tercih ederim." "Biliyorum, gitmezdin." Genç kızın böyle tehlikeli bir zamanda bile kendisini terk etmeyeceğini söylemesi, Mihrişah Sultan'ı tahmin edebileceğinden daha fazla etkilemişti. Onun öyle büzülüp küçücük bir kız gibi oturduğunu görmek onu daha da duygulandırdı ve genellikle yapmadığı bir açıklıkla sordu. "Aşık mısın Rukiye?" "Bilmiyorum. Bu evet demektir." "Hakikaten bilmiyorum. Yalnızca aklım karışık biraz." "Bu da evet demektir. Çok acı çekeceksin diye endişe ediyorum." Rukiye bu sefer gerçekten meraklanmıştı. "Neden?" "Sebebini bilseydin bu kadar acı çekmenden endişe etmezdim. Gene acı çekerdin ama bu kadar korkutucu olmazdı. Sebebini öğreneceksin ama bilmem öğrendiğinde memnun olacak mısın?" Rukiye bal rengi gözlerini açmış, öyle ciddi bir merakla bakıyordu ki Mihrişah Sultan gerçekten o genç kız için korktu. Eline geçirdiği saati parçalayan bir çocuk gibi Rukiye de içinde ne olduğunu görmek için kendi hayatını parçalayabilirdi. Her ayrıntıyı, her duyguyu, her davranışı anlamak isteyen içgüdüleriyle hep sabırsız, hep atak olacak, hayatın bazen gizli kalması, görülmemesi, hatta fark edilmemesi gereken kısımlarını kurcalayacaktı. Hiçbir zaman bir saate zamanı öğrenmek için bakmayacak, hep o saatin nasıl işlediğini merak edecekti. Belki o anda hissettiği şefkat dolu sevgiden, belki genç kızın geleceğiyle ilgili kaygıdan, belki o gecenin sabaha ne getireceği belli olmayan ağır yükünün etkisinden, belki de hepsinden dolayı Mihrişah Sultan pek yapmadığı bir şey yaptı. "Gel yanıma otur Rukiye," dedi. Mihrişah Sultan genç kıza kendi hayatını anlattı. Karşılaştığı erkekleri, aşkları, kendisi için yapılan düelloları, acıları, huzursuzlukları, bunların üstesinden nasıl geldiğini, hangi sözlerin ne anlamlar taşıdığını, bunların hepsini sanki bir gecede bütün hayatı öğretmek ister gibi usul bir sesle, bazen gülerek, bazen sesinin hafifçe pürüzlenmesini saklamaya çalışarak anlattı. Yalnızca Şeyh Efendi'den ve ona duyduğu ilgiden söz etmedi. Orada bir şeyh kızıyla bir sultan hanım gibi değil, ortada üzülecek hiçbir şey görünmediği halde birbirleri için üzülüp kaygılanan iki kadın gibi oturdular. Rukiye sorular sordu, sultan cevaplar verdi. O mutsuz ve tedirgin gecede kendilerince tuhaf ve huzursuz bir mutluluk yaşadılar. Mihrişah Sultan oğluna bile göstermediği anaç bir sevgiyi göstermenin alışkın olmadığı tadını tadarken, bir yandan da bunun artık ihtiyarlamanın bir işareti olduğunu düşünüp hayatına giren bu yeni gerçekle ürperiyor, Rukiye ise annesine değil de Mihrişah Sultan'a duyduğu sevginin onun asi tabiatını bir itaatkarlığa dönüştürmesinin bir zayıflık olduğunu sanıp huzursuzlaşıyordu. Ama ikisinin de bu tedirginliklere rağmen buldukları sevgiden vazgeçmeye niyetleri yoktu. Güçlü sevgilerin muhteşem sükunetini ve ağır bedelini öğreniyorlardı. Salonun ortasındaki devasa çini soba soğumaya başlayıp, boğazın siyah suları bulutların arasından sızan soluk bir sabahla mavileşirken, Mihrişah Sultan ayağa kalktı. ''Artık yatalım, zaten çok uyumayacağız.'' Odalarına gitmek üzere salondan çıkarlarken Rukiye alışkın olmadığı bir minnetle Mihrişah Sultan'ın elini tuttu. ''Sizin varlığınız'' dedi ama sözünü tamamlayamadı. Mihrişah Sultan hiçbir şey söylemeden Rukiye'nin yanağını okşadı. Odasına giderken ''Benim varlığım hiçbir işe yaramaz'' diye düşünüyordu. En büyük düşmanının kesin bir yenilgiye uğrayacağını bildiği gün Mihrişah Sultan'da da garip bir yenilgi ve bezginlik duygusu belirmişti. Onlar yatmaya giderken hareket ordusunun ana birlikleri de İstanbul önlerine varmış, Tanyer'i ağırırken öncü birliklere saldırı emri verilmişti. Ragıp Bey'in birliğine 20 süvari ile bir topçu bataryası eklenmişti. Süvariler önde, bataryalar arkada Aksaray'a doğru ilerlemeye başladılar. Kendilerine verilen görev Babali'yi almaktı. Öğleye doğru Aksaray'a vardılar. Orada bir mola verip atları dinlendirdiler, toplara mermi sürdüler. Bir gece önce korkuyla evlerine gizlenmiş olan halk, askerleri alkışlarla karşılıyor, ''Bravo baba yiğitler, hoş geldiniz koç yiğitler!'' diye bağırıyordu. İsyancı askerler ise görünürde yoktu. Çamurlu laleli yokuşunu, Macar kadanalarının ıstırap çeker gibi çıkardıkları seslerini, bir attan çok bir canavarın homurtularına benzer kişnemelerini dinleyerek, bir yandan iki taraftaki evleri gözleyip, bir yandan da çamurlu yoldan kayan top arabalarını iterek çıktılar. Mahmut Paşa Türbesi'nin önüne geldiklerinde hala isyancılar gözükmemişti. Sanki meydanlarda bağıran yüz binlerce insan, onca sarıklı molla, süngülerini güneşte parıldatan onca asker, toprağın içine akıp kaybolmuş, şehir kimliğini değiştirmişti. Şimdi yalnızca alkışlayan insanlar görülüyordu. Türbenin oradan Baba Ali'ye doğru ilerlerken dar sokaklarda süvarileri kaybettiler. Onlar başka sokaklara dağılmışlardı. İran sefaretinin önüne geldiklerinde bir başka sokaktan gelen süvarilerle yeniden birleştiler. Baba Ali'ye 40 metre kala hükümet binasının parmaklıklarının ardında mevzilenmiş 150 kadar isyancı asker aniden ateşe başladı. Ragıp Bey, "Duvar diplerinde mevzilenin!" diye bağırdı. Süvariler kişneyen atlarıyla birbirlerine çarparak yokuş yukarı geri çekilip atış menzilinden çıkmaya çabaladılar. Yol dardı ve iyi mevzilenmiş isyancıların karşısında askerlerin hareket kabiliyeti sınırlıydı. Mevzilenip ateş açmaları zordu. Aradaki boş alanı geçerek saldırıya geçseler can kaybı olacaktı. Bunun üzerine Ragıp Bey topları öne getirmelerini emretti. Baba Ali'nin biraz ötesindeki Nafıa nezaretinde ve onun alt yanındaki askeri kulüpte saklanmış isyancılar da ateşe başlamışlardı. Çamurdan iyice kayganlaşan Arnavut kaldırımının üstünde zorlukla manevra yapan toplar, Baba Ali'yi ve Nafıa nezaretini hedef alarak ateşe başladılar. Top sesleriyle binaların camları şangırtılarla kırılıyor, patlamalar dar sokağın içinde cehennemi bir gürültüyle yankılanıyordu. Top mermileriyle Baba Ali'nin önündeki demir parmaklıklar devrilmiş, giriş kapısının yanında bir delik açılmış, Nafıa nezaretinin kapısının üst sağ tarafındaki odanın duvarı çökmüş, oda makam masası, sandalyeleri, sehpası, duvardaki Ya Allah yazısıyla binanın ortasına asılmış koca bir resim gibi çırılçıplak kalmıştı. Sokağın iki yanındaki ağaçların dalları top mermileriyle kırılıp yerlere dökülmüştü. O sırada askeri kulübün üst katından bir el bombasının fırlatıldığını gördü Ragıp Bey. Bomba sahipsiz bir yumruk gibi havada bir kavis çizerek topların arkasında bekleyen cephane arabasının üstüne düştü. Araba öylesine korkunç bir gürültüyle infilak etti ki ondan sonraki her anı Ragıp Bey hiçbir ses duymadan dehşet verici bir sessizlik içinde izledi. Sanki o patlamayla birlikte sokakta bulunan her ev, her duvar, her insan en küçük zerrelerine kadar eriyip tazikli bir su gibi Ragıp Bey'in kulaklarına dolmuştu. Araba kükürt sarısı bir alevle barut kokuları saçarak dev bir hortum gibi göğe doğru yükseldi. Tahta parçalarının, çelik bilyelerin, demirden mermi çekirdeklerinin arasında üstlerinde yeşil kumaşlar bulunan kıpkızıl et parçaları da görülüyordu. Arabanın başında bekleyen iki nefer arabayla birlikte havaya uçmuşlar, paramparça olmuşlardı. Ragıp Bey alevin sıcaklığını kendi bedeninde hissedip yanına baktığında ceketinin sol kolunun bir anda yanıp yok olduğunu, tüyleri tütsülenmiş kolunun çıplak kaldığını gördü. Burnuna dolan yanık et kokusunun parçalanan askerlerden mi yoksa alevlerin yaladığı kolundan mı geldiğini anlayamadı. Kendi sesini bile duyamadan "Arabayı yokuştan aşağı itin!" diye bağırdı. Beş nefer birer kukla gibi tuhaf hareketlerle arabanın başına koşup yanan enkazı yokuştan aşağı doğru ittiler. Araba sarı, mavi, mor kıvılcımlar çıkartarak arada bir patlamadan kalmış bir merminin ani patlamasıyla sarsılarak yokuştan aşağıya gidip bir duvara tosladı. Orada yanmaya devam etti. Askeri kulübün alt tarafındaki bir matbaanın yanından da 5-10 sivil isyancıları desteklemek için ateş açmıştı. Ragıp Bey derhal askerlerinin bir kısmını da o sivilleri baskı ateşi altına almaları için mevzilendirdi. Top ateşi altında isyancıların direnişinin zayıfladığı açıkça seziliyordu. Ragıp Bey kendini çatışmanın heyecanına kaptırmış, dikkatini yalnızca kendi askerleriyle düşmanın üstüne yoğunlaştırmış, sanki bütün varlığından, bütün hayatından soyunup savaşın bir parçası olmuştu. Bu onun en çok sevdiği, belki de çılgınca aşık olduğu bir şeydi. Hayatı ve ölümü unuttuğu, hiçbir endişe taşımadığı, kendi varlığının farkında olmadığı, düşüncelerinin, içgüdülerinin emrine girdiği, avının peşinden giden yırtıcı bir hayvan gibi dikkatli ve insafsız bir istekle koştuğu, hedefinden başka her şeyi aklından sildiği o muhteşem çatışma zamanı. Ardı ardına emirler yağdırıyor, askerlerini bir köşeden bir köşeye kaydırıyor, bataryaların yerlerini karşıdan açılan ateşe göre değiştiriyordu. O sırada İran sefaretinin önünden kendilerine doğru ellerini kollarını sallayarak siyah sakallı iri yarı bir adamın koşarak geldiğini gördüler. Birkaç asker hiçbir şey düşünmeden arkaya dönüp kendilerine koşan adamı taradılar. Adamın göğsü kırmızı krizantemleri andıran iri kırmızı lekelerle doldu. Olduğu yerde durdu. Dizlerinin üstüne çöktü. Başını gökyüzüne kaldırıp baktıktan sonra çamurlu kaldırımların üstüne yığıldı. Birçok savaş görmüş, yüzlerce çatışmaya katılmış olan Ragıp Bey, o adamın yıkılışını yıllarca unutmadı. Her savaşta en saçma gözüken hareketlerin bile kendine göre bir mantığı olduğu halde, bu adamın çıplak elleriyle kendilerine doğru koşmasının hiçbir mantığı, akla uygun hiçbir nedeni yoktu. Hep, "Acaba bir şey mi söylemek için bize doğru geliyordu?" diye sormuştu kendisine. Karşılıklı ateşin seyreldiği sırada aşağı taraftan Hafız Sakkı Bey ile birkaç gönüllünün sağlı sollu yanlarından geçen mermileri aldırmadan kendilerine doğru geldiğini gördüler. Askerler tam onlara da ateş açacağı sırada Ragıp Bey eski arkadaşını tanıyarak askerlerin ateş etmesini önledi. Hafız Sakkı Bey çok eğlenceli bir olayı seyrediyormuş gibi gülerek yaklaştı Ragıp Bey'e. Kumandan hala yaşıyorsun demek. Sonra askerlere dönüp onlara da takıldı. Nasılsınız aslan parçaları, eğleniyor musunuz bari? Biraz sonra sağ kalan isyancılar mevzilendikleri siperlerden çıkarak teslim oldular. Ragıp Bey ölülerini ve yaralılarını peşlerinden gelen sığınma birliklerine teslim ettikten sonra topçu bataryasını da ardına takarak Sultanahmet Meydanı'nın yolunu tuttu. Büyük meydana geldiklerinde kalabalık bir halkın toplandığını, hareket ordusuna bağlı birliklerin topçu bataryaları ile birlikte meydana girişini alkışlayarak "Padişaha ölüm!" diye bağırdıklarını gördü. Bir hafta önce aynı meydanda bu insanlar "Yaşasın padişah, yaşasın şeriat!" diye bağırıyorlardı. Çatışmadan yeni çıkan birliğini meydanın bir köşesine yerleştirmesine vakit kalmadan asıl muharebenin Taşkışla'da sürdüğünü ve derhal oraya gitmelerini bildiren emri aldı. Göğüslerine çifte fişeklik asmış Bulgar komutacılarıyla beyaz külahlı Arnavut gönüllüleri de yanına alıp Taşkışla'nın yolunu tuttu. Boş yollardan mümkün olduğunca hızlı geçip soluk sola yüksek kaldırımdan Beyoğlu'na tırmandılar. Yanlarında topçular olmadığından bu sefer yokuşu çıkmaları daha kolay olmuştu. Beyoğlu'nda askeri okul öğrencileri devreye geziyor, asayişi sağlıyorlardı. Taşkışla'ya yaklaştıklarında Tatavlalı Ermenilerin Haliç'ten gelen topları yokuşun tepesine doğru çektiklerini, yol kenarlarına yatırılmış yaralı neferlere Ermeni kadınlarının pansuman yapıp yorgun askerlere yiyecek dağıttıklarını gördü. Bir köşede ise kışlayı saran birliğin komutanı Binbaşı Muhtar Bey'in kanlar içindeki ölüsü yatıyordu. Çatışma sırasında aldığı bir yarayla ölmüştü. Binbaşının başucunda siyah uzun cübbesi, siyah uzun kukületası, uzun beyaz sakalı ve boynunda asılı duran ağır haçıyla Ermeni patriği dua edip bu Müslümanın Tanrı'nın önüne günahlarından arınmış olarak çıkması için kendi inancınca yakarıyordu. Muhtar Bey'in ölümü üzerine komutayı Enver Bey almıştı. Ragıp Bey, kışlayı kuşatan kuvvetlere katılırken deneyimli gözleri kuşatmanın yanlış kurulduğunu gördü. Yeterli sayıda asker yoktu. Toplar arazinin engebeli olması yüzünden iyi yerleştirilememiş, epey zayiat vermişti. Bu isyanı kışkırttığı söylenen mollaların çoğu ortadan kaybolmuş, isyana İstanbul'dan katılan askerlerin bir kısmı da ya öldürülmüş ya teslim alınmıştı. Kışlayı savunanlar ise isyanı asıl çıkartan Selanikli askerlerdi ve iyi dövüşçülerdi. Teslim olmaya niyetleri olmadığı da anlaşılıyordu. Çatışma çok uzun sürdü. Kışladakiler iki kez 25-30 kişilik birlikler halinde aniden kışladan çıkıp saldırarak bir iki hafif topu ele geçirerek kışlaya götürmeyi başarmışlardı. Ama İstanbul'un öbür bölgelerindeki birliklerden gelen takviyeler ve yeni topçu bataryaları ile güçlenen hareket ordusuna ait kuvvetler adım adım kışlaya yaklaşıyordu. Bir ara kışladakiler beyaz bayrak çektiler. Bayrağı gören askerlerin bir kısmı ayağa kalkıp ilerleyince kışladan açılan ateşle biçildiler. Bu iki tarafında öfkesini ve kinini artırdı. Akşama doğru kışlaya giren ilk birliklerin arasındaydı Ragıp Bey ve aynı gün hayatında unutamayacağı ikinci olaya tanık olacağını bilmiyordu. Kışlayı bina bina ele geçiriyorlar, pencerelerden açılan ateşle epeyce adam kaybediyorlardı. Sonunda isyancılar son binaya sıkıştılar. Artık ne kaçabilirler ne de dövüşebilirlerdi. Ragıp Bey binanın üst kat pencerelerinden birkaçının açıldığını gördü. Adamlarına o pencerelere nişan almalarını söylerken pencerelerden birinin pervazında bir isyancı asker belirdi. Bir an elleri iki yana açık olarak durduktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton avluya doğru hızla düşerken başındaki fes uçmuş, kırmızı bir kuş gibi sahibinin peşinden süzülmüştü. İlk düşeni öbürleri izledi. Pencerelerden kendilerini arka arkaya boşluğa bırakıyorlardı. Düşen bedenlerin betona çarptığında çıkardığı sağır sesi duyuyorlar. Her yanından kan fışkıran, çarpmanın şiddetiyle beyinleri parçalanan askerlerin son bir kez debelendikten sonra ölmelerini izliyorlardı. Bir yüzyıl boyunca karanlık hatırasıyla bütün bir ulusu hep bir din ayaklanması korkusuyla titretecek olan bu tuhaf isyan havada uçan askerlerle sona ermişti. 17. Şeyh Efendi aniden hissedilen bahar ılıklığının çiçek kokularını artırdığı o sabah vakti solgun gül rengi kadife bir örtü gibi uzanan Haliç'in kenarında durmuş, İstanbul'un dört bir yanından kat kat bulutlarla kabarmış sümbüli gökyüzüne doğru yükselen kül kokulu kalın kara dumanlara bakıyordu. Birkaç yıl boyunca hiçbir padişaha nasip olmamış bir otorite ile imparatorluğu ve İstanbul'u tam bir diktatör olarak yönetecek olan Mahmut Şevket Paşa'nın ilk emri, İstanbul'un çeşitli binalarında biriktirilmiş jurnallerin yakılması olmuş, milyonlarca kağıt tınazlar halinde yığılarak ateşe verilmiştir. 33 yıldır birikmiş bu korkunç ihbar mektupları yakmakla bitecek gibi değildi. binlerce insanın hayatını karartmış, vesveseli bir padişahın yersiz korkularını besleyip büyütmüş bu kağıt parçaları, bütün toplumun damarlarında toplanmış bir irinin boşalması gibi herkese kendi suçunu ve suç ortaklığını hatırlatarak payitahtın üstüne kül ve duman olarak yayılıyordu. Jurnallerin yakılmasına kimse ses çıkarmamıştı. Çünkü hareket ordusuyla padişahı devirmeye gelmiş subayların bile bir zamanlar yazdığı jurnaller bulunuyordu o kağıtların arasında. Mahmut Şevket Paşa da neredeyse herkesin istibdat ateşine ihbarlarıyla katıldığını gösteren bu kağıtları yaktırarak geçmişi temizlediğini, insanları geçmişin korkularından kurtarmayı amaçladığını söylüyordu. Bir söylentiler ve söylenceler kenti olan, dedikodularla beslenen bu şehir öyle bir açıklamayla yetinmemişti. Daha şimdiden paşanın ilk emrinin jurnallerin yakılması olmasının asıl sebebinin kendi verdiği jurnallerin ortaya çıkmadan yok edilmesi olduğu kulaktan kulağa fısıldanır hale gelmişti. Zaten o günlerde iki dedikodu dolaşıyordu şehrin sokaklarında. Biri paşanın jurnalleri, biri de yakalanan isyancı askerlerin üstünden çıkan inanılmaz miktardaki paraydı. İttihatçılar paraların askerlere padişah tarafından dağıtıldığını yayıyorlardı. Ama bunun bir kanıtı asla bulunamamıştı. Günlerce, aylarca, hatta yıllarca konuşulmasına rağmen bu paraları isyancılara gerçekte kimin verdiği asla anlaşılamadı. İsyanı kışkırtanların çoğu kaçmış, isyandan önce kalabalıkların arasında gözüken tuhaf yabancılar da ortadan yok olmuşlardı. Derviş Vahdeti ile birkaç hempasından başka isyanın kışkırtıcısı olarak yakalanmış önemli biri yoktu. Onlar da Bekir Ağa bölüğünün zindanlarında idam edilecekleri günü bekliyorlardı. Halk yakın bir zamanda dar ağaçlarının kurulacağını biliyordu. Şeyh Efendi'nin ruhunda bir sıkıntı vardı. Bir şeyler olmasını bekleyen ama beklediğinin ne olduğunu ve nasıl sonuçlanacağını kestiremeyen birinin isimsiz huzursuzluğu. Önceki akşam Mehpare Hanım'ın yanında şişman bir Rum kadınla İstanbul'a dönüp halasından kendisine kalan Aksaray'daki küçük ahşap eve yerleştiğini öğrenmişti. Mehpare Hanım bir sabah Konstantin şehre indikten sonra bütün mücevherlerini, biriktirdiği parasını ve Sula'yı yanına alarak konaktan ayrılmış, İstanbul'un yolunu tutmuştu. Aralarında bir kavga olmamış, hatta bir tartışma bile geçmemişti. Belki de hayatı boyunca kendini en çok mutlu eden erkek oydu. Sevişmelerini sürekli oyunlarla, vahşet duygularının en karanlık kuytularında dolaşan arzularla hep zenginleştirmiş, Mehpare Hanım'ın tensel tutkularının hepsine aynı güçte tutkularla, aynı isteklerle karşılık vermiş, bunların hepsini de hiç zorlanmadan, hiç düşünmeden, yalnızca içgüdüleriyle yapmıştı. Mehpare Hanım'ın veda bile etmeden, bir mektup bile bırakmadan, aniden Selanik'ten ayrılmasının sebebi, sevişmelere doyması ya da Konstantin'den bıkması değildi. Sadece hiçbir zaman alışamadığı bu şehirde, sürekli hissettiği yabancılık duygusuna daha fazla dayanamamış oluşuydu. Sadece şehvet, bu şehvetin gücüne rağmen yabancılık duygusunu iyileştirmeye yetmemişti. İstanbul'un kokusunu, kendi dilinde konuşan insanları ve kendisine doğal bir parçası gibi hissettiği bir hayatı özlemiş, bu özleme daha fazla dayanamaz olunca da ani bir kararla ayrılmıştı Selanik'ten. Bir akşam vakti şehir yeni bastırılmış bir ayaklanmanın yorgunluğunu yaşarken inmişlerdi şehre. Karanlık çökerken Aksaray'daki küçük eve gelmişler, komşudan anahtarı alıp patiska ve toz kokan küçük eve girmişlerdi. Ne ekmek alacak bir fırın ne de açık bir bakkal dükkanı bulabildiklerinden aç ve yorgun yatmışlardı yataklarına. O gece gerçek bir pişmanlık yaşamıştı Mehpare Hanım ve yaptığı akılsızlığa lanetler okumuş, ertesi gün derhal Konstantin'e bir mektup yazmaya karar vermişti. Yorgunluktan öğlene doğru kalkmışlar, eve biraz çeki düzen verip eşyaların üstündeki örtüleri kaldırırken kapı çalınmıştı.